Ayrım 11.
Sayfa 728. Kendimizi birdenbire yakalatmayalım. Attığımız bütün dikişlere bakmamız, dayanıklı olup olmadığını anlamamız gerek. Bu iş bugün esaslı bir şekilde yapılmalıdır. Courfeyrac, sen Yüksek Teknik Okulu öğrencileriyle görüşürsün. Bugün onların izin günü. Bugün çarşamba. Sen Feuilly, glasiyerdekilerle görüşürsün, değil mi? Comfer bana söz verdi, Picpus'a gidecek. Orada mükemmel bir kaynaşma var. Bahorel de Estrapa'da gidecek. Prouver, masonlar gevşiyorlar. Bize Grenelle Saint-Honoré sokağındaki loncadan haber getirirsin. Jolie, Dupuytren hastanesine gider, tıbbiyelilerin nabzını yoklar. Bossuet, adliye sarayında ufak bir gezinti yapar, stajyerlerle konuşur. Ben Cougourde'u üzerime alıyorum. Courfeyrac, işte her şeyi düzenlendi dedi. Hayır. Peki daha ne var? Çok önemli bir şey. Comfer, nedir o diye sordu. Enjolras, men kapısı dedi. Bir süre düşüncelerine dalmış gibi durdu, sonra devam etti. Men kapısında mermerciler, ressamlar, heykel işçileri var. Hevesli ama soğumaya eğimli bir topluluk. Bir süreden beri onlara ne oldu bilmiyorum. Başka şeyler düşünüyorlar. Hevesleri sönüyor. Vakitlerini domino oynayarak geçiriyorlar. Gidip onlarla bir parça konuşmakta acele etmeli, hem de metanetle, sebatla. Onların toplantı yeri Richefeu. 12 ile 1 arası orada bulabiliriz onları. Bu külleri üflemek gerek. Bu iş için şu dalgın Marius'a güvenmiştim. İyi çocuk ama artık gelmiyor. Men kapısı için birine ihtiyacım var. Kimsem kalmadı. Granter, ya ben dedi. Ben buradayım. Sen mi? Ben. Sen mi cumhuriyetçileri ikna edeceksin? İlkeler adına soğumuş kalpleri ısıtacaksın ha? Niçin olmasın? Sen bir işe yarar mısın acaba? Ama öyle bir istek duyuyorum ki. Sen hiçbir şeye inanmıyorsun. Sana inanıyorum. Granter, bana bir hizmette bulunmak ister misin? Her şeyi yaparım, çizmelerini bile boyarım. Peki öyleyse, işlerimize karışma, şarabını iç sen. Sen bir nankörsün Anjolra. Men kapısına gidecek adam mısın sen? Bunu yapabilir misin sen? Gre sokağından aşağı inip, Saint Michel meydanını geçip, Monsieur Le Pierre sokağına sapıp, Vaugirard sokağını tutarım. Karmı geçip, Asa sokağına sapıp, Şerşmidi sokağına ulaşıp, Harp Şurası'nı arkamda bırakıp, Vieille-Tuileri sokağını arşınlayıp, bulvara atlayıp, Men şosesinden gidip şehir kapısını aşıp, Richefeu'ya girerim. Bunu pekala yapabilirim. Ayakkabılarım buna dayanır. Richefeu'deki arkadaşları bir parça tanıyor musun? Pek tanımıyorum. Birbirimizle sen diye konuşuyoruz yalnız. Onlara ne söyleyeceksin? Canım, onlara Robespierre'den söz ederim elbette, Danton'dan, ilkelerden. Sen mi? Ben. Hakkımı teslim etmiyorsunuz. Aklıma koyup da azmettiğim zaman korkunç olurum ben. Prudhomme'u okudum, toplumsal sözleşmeyi biliyorum. Üçüncü yıl meşrutiyetini ezbere biliyorum. Yurttaşın özgürlüğü, başka bir yurttaşın özgürlüğünün başladığı yerde biter. Sen beni hayvan yerine mi koyuyorsun kuzum? Çekmemde eski bir devrim parası var. İnsan hakları, halk egemenliği, hay Allah. Ben hatta biraz da devrimci Heber taraftarıyım. 6 saat boyunca elde saat şahane şeyleri tekrarlayıp dururum. Enjolras, ciddi ol dedi. Granter, vahşiyim ben diye karşılık verdi. Enjolras birkaç saniye düşündü, kararını veren bir adam hali aldı. Ciddi bir tavırla Granter dedi. Seni denemeye razı oluyorum. Men kapısına gideceksin. Granter, Müsen kahvesine pek yakın, içindeki eşyasıyla kiraladığı bir odada oturuyordu. Kahveden çıktı, 5 dakika sonra geri geldi. Evine gidip Robespierre vari bir yelek giymişti. İçeri girerken Enjolras'a gözlerini dikip bakarak, ''Müfrit cumhuriyetçi'' dedi. Sonra sert bir el hareketiyle yeleğin 2 sivri ucunu göğsüne bastırdı. Enjolras'a yaklaştı, kulağına ''Merak etme'' dedi. Azimli bir tavırla şapkasını başına giydi, çıktı. Bir çeyrek saat sonra Müsen kahvesinin arka salonu bomboştu. Bütün ABC dostları, her biri kendi yönünden işinin başına gitmişti. En son olarak kendisine Cogurd'u ayıran Enjolras çıktı. Paris'teki Cogurd üyeleri o sıralarda Issy Ovası'nda Paris'in bu çevrelerinde pek sık olan ıssız taş ocaklarından birinde toplanıyorlardı. Enjolras bu buluşma yerine doğru ilerlerken içinden durumu inceliyordu. Olayların ne kadar ciddi olduğu belliydi. Bir çeşit gizli toplumsal hastalığın başlangıcı olan olaylar çok ağır ilerler, en ufak bir karışıklık onları durdurur, köstekler. Yıkılışları, yeniden oluşları meydana getiren bir olaydır bu. Enjolras geleceğin karanlık etekleri altında ışıklı, parlak bir ayaklanma seziyordu. Kim bilir belki de vakit yaklaşıyordu. Hakkına kavuşan halk, ne güzel bir manzara. Devrim şahane bir şekilde yeniden Fransa'ya hakim oluyor, dünyaya arkası yarın diyordu. Enjolras memnundu. Ocak kızıyordu. Şu anda Paris'in üzerine dağılmış uzun bir arkadaş serpintisi vardı. Enjolras, Confer'in felsefi keskin belagatiyle, Feuillet'in kozmopolit heyecanıyla, Courfeyrac'ın talakatıyla, Bahorel'in gülmesi, Jean Prouvaire'in hüznüyle, Joly'nin bilgisiyle, Bossuet'in alaylarıyla, her yanda aynı zamanda ateş alacak bir elektrik kıvılcımını aklından düzenliyordu. Hepsi iş başında. Hiç şüphesiz sonuç çabaya uygun düşecekti, böylesi iyiydi. Bu da onun aklına Grantaire'i getirdi. Sahi dedi içinden. Men kapısı yolumun üzerinde. Richefeu'ye kadar bir uzansam nasıl olur? Bakalım Grantaire ne yapıyor, nasıl davranıyor? Richefeu tütün salonuna geldiğinde Vaugirard Kulesi saat 1'i çalıyordu. Kapıyı itti, içeri girdi, kollarını kavuşturdu. Bırakmış olduğu kapı döndü, omuzlarına çarptı. Masa, insan, duman dolu salona baktı. Bu sis içinde bir başka sesin şiddetle kestiği bir ses çınlıyordu. Grantaire'di bu, bir rakibiyle konuşuyordu. Grantaire üzerine kepek serpilmiş, domino dolu, Saint-An mermerinden bir masaya, başka bir kişinin karşısına oturmuş bu mermeri yumrukluyordu. İşte Enjolras'ın işittikleri. Çift altı, dörtlü, domuz, bende hiç kalmadı. Öldün sen, ikili, altılı, üçlü, birli. Taş koyma sırası bende. Dört sayı, güçlükle, sıra sende. Müthiş bir hata yaptım, iyi gidiyorsun. 15, yedi daha. Bu da 22 eder. Düşünerek 22. Çift altıda bunu beklemiyordum. Onu başında koysaydım bütün oyun değişirdi. İkili, birli. Birli mi? İyi ya beşli. Bende yok. Galiba sen koydundu taşı değil mi? Evet, beyaz. Ne de talihi var bunun. Ah, öyle de bir talihim var ki. Uzun uzun düşünür. İkili, birli. Ne beş ne bir. Senin için pek can sıkıcı bir şey bu. Domino. Hay Allah kahretsin. İkinci kitap. Eponin. 1. Tarla kuşunun tarlası. Marius, Javert'i izi üzerine koyduğu bu tuzağın hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlandığını görmüştü. Ama Javert, yakaladıklarını götürmek üzere 3 paytonla evden çıkar çıkmaz Marius da hemen dışarı süzüldü. Daha akşamın 9'uydu. Marius, Courfeyrac'a gitti. Courfeyrac, artık Cartier-Latin'in gediklisi olmaktan çıkmıştı. Siyasi sebepler yüzünden gidip Vereri sokağına yerleşmişti. Bu mahalle o devirde ayaklanmanın seve seve yerleştiği yerlerden biriydi. Marius, Courfeyrac'a sende yatmaya geldim dedi. Courfeyrac, iki şiltesi olan karyolasından bir tanesini çekti, yere serdi, buyur dedi. Ertesi gün sabahın saat 7'sinde Marius gene harap eve gitti, kirasını, Bugon Hatun'a olan borcunu ödedi, bir el arabasına kitaplarını, karyolasını, masasını, komodinini, iki sandalyesini yükletti, adres bırakmadan gitti. Öyle ki Javert, öğleden önce bir gün önceki olaylar hakkında Marius'a bir takım şeyler sormak için geldiği zaman kendisine taşındı diyen Bugon Hatun'dan başka kimseyi bulamadı. Bugon Hatun o gece yakalanan hırsızlarla Marius'un biraz suç ortağı olduğunu sanıyordu. Kimin aklına gelirdi ki diye haykırdı. Komşu kapıcı kadınlar da genç kız gibi hali olan bir delikanlı dediler. Marius'u bu acele taşınmaya iten iki sebep vardı. Birincisi en iğrenç, en vahşi bir toplum çirkinliğini, belki de kötü zenginden daha da müthiş, kötü yoksulu bu kadar yakından, bütün gelişmesiyle gördüğü bu evden şimdi nefret ediyordu. İkincisi bunun arkasından açılabilecek bir davada bulunup, Thénardier'in aleyhinde tanıklık etmek zorunda kalmak istemiyordu. Javert adını hatırlayamadığı delikanlının korkup kaçtığını, belki de tuzak sırasında evine bile dönmediğini sanıyordu. Gene de onu bulmak için gayret gösterdi ama ele geçiremedi. Bir ay geçti, sonra bir ay daha. Marius hala Courfeyrac'ın evindeydi. Mahkeme koridorlarında gezinmek alışkanlığında olan bir stajyer avukattan Thénardier'in hücrede olduğunu öğrenmişti. Her pazartesi Fors hapishanesinin kalemine Thénardier için 5 frank gönderiyordu. Artık 5 parası olmadığından bu paraları Courfeyrac'tan ödünç alıyordu. Ömründe ilk defa borca girmişti. Belirli zamanlarda alınan bu 5 frank veren Courfeyrac için de alan Thénardier için de bir muammaydı. Courfeyrac bu kime gidiyor acaba diye düşünüyordu. Thénardier de bu para bana nereden geliyor acaba diye kendi kendine soruyordu. Marius son derece üzgündü. Her şey gene yeniden bir mahzene gizlenmişti. Önünde hiçbir şey görmüyordu. Hayatı gene içinde el yordamıyla dolaştığı esrara gömülmüştü. Bir sevdiği genç kızı, onun babası gibi görünen yaşlı adamı, bu dünyada onun tek ilgisi, tek umudu olan bu yabancı kimseleri bir an bu karanlıkta pek yakından görmüştü. Onları yakalayacağını sandığı anda bir esinti bütün bu gölgeleri alıp götürmüştü. En korkunç çarpışmadan bile bir kesinlik, bir gerçek kıvılcımı sıçramamıştı. Hiçbir tahmin yürütmek imkanı yoktu. Bildiğini sandığı adı bile bilmiyordu artık. Hiç şüphesiz o kız artık Ursule değildi. Tarla kuşu da bir takma addı. Peki yaşlı adam için ne düşünmeli? Gerçekten de polisten gizleniyor muydu? Envalid yakınlarında rastladığı ak saçlı işçi aklına gelmişti. Şimdi bu işçi ile Bay Leblanc'ın aynı adam olması muhtemel görünüyordu. Demek ki kıyafet değiştiriyordu. Bu adamın kahraman tarafları, şüpheli yönleri vardı. Niçin imdat istememişti, niçin kaçmıştı? Kızın babası mıydı, değil miydi? Gerçekten Thénardier'in tanıdığını sandığı adam mıydı? Acaba Thénardier aldanmış mıydı? Sonuç çıkmayan bir sürü soru. Şurası gerçek ki bütün bunlar Lüksemburg Parkı'ndaki genç kızın meleksi sihrinden bir şey kaybettirmiyordu. İçler acısı keder. Marius'un kalbinde bir ihtiras, gözlerinde ise koyu karanlık. İtilmişti, çekilmişti, kımıldayamıyordu. Her şey yok olmuştu, aşk duruyordu. Yalnız aşkın bile içgüdüsünü, ani parlaklıklarını kaybetmişti. Genellikle bizi yakan bu alev bizi bir parçada aydınlatır, bize dışarısı için faydalı olan biraz ışık serper. İhtirasın bu sessiz öğütlerini Marius artık duymuyordu bile. Hiçbir zaman kendi kendine şuraya bir gitsem mi acaba, şunu bir denesem mi demiyordu. Artık Ursule adını veremediği kimse şüphesiz ki bir yerlerdeydi. Hiçbir şey Marius'a onu nerelerde araması gerektiğini haber vermiyordu. Şimdi bütün yaşayışı iki kelimeyle özetleniyordu. Delip geçilemez bir sis içinde kesin bir kararsızlık. Onu yeniden görmek, hep bunu istiyordu ama hiç ummuyordu. Bir de üstelik sefalet geri geliyordu. Hemen yanı başında, arkasında bu dondurucu soluğu duyar gibi oluyordu. Bütün bu şiddetli fırtınalar içinde uzun zamandan beri çalışmalarına ara vermişti. Çalışma uçup gidebilecek bir alışkanlıktır. Bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık. Az ölçüde alınan bir uyuşturucu madde gibi bir parça hayal de iyi şeydir. Bu çalışan zekanın bazen oldukça sert ateşlerini uyuşturan, beynin içinde saf düşüncenin sert kıyılarını düzelten, şurada burada boşlukları, aralıkları dolduran, bütünleri birleştiren, düşüncelerin köşelerini hafifleştiren, gevşek, serin bir buhar yaratır. Yalnız aşırı hayal batırır, boğar. Bütün bütün düşünceden ayrılıp kendini hayale kaptıran fikir işçisinin vay haline. Kolayca kurtulabileceğini sanır, sonunda hepsinin aynı şey olduğunu söyler. Hata. Düşünce zekanın çalışmasıdır, hayal zevkin işidir. Hayali düşüncenin yerine koymak, zehiri besinle karıştırmak demektir. Marius hatırlanacağı gibi böyle başlamıştı. İhtiras ortaya çıkmış, onu maksatsız, sınırsız hayallerin içine yuvarlamıştı. İnsan artık evinden ancak hayale dalmak için çıkar. Tembel bir yaratma. Gürültülü, durgun uçurum. İş azaldığı ölçüde ihtiyaçlar artıyordu. Bu bir kuraldır. İnsan hayal alemindeyken pek tabii olarak cömert, yumuşaktır. Gevşeyen fikir hayatı sıkı tutamaz. Bu biçim yaşayışta kötülüğe karışan iyilik vardır. Çünkü yumuşama uğursuzsa da cömertlik yerinde iyi bir davranıştır. Ama çalışmayan, eli açık, asil ruhlu, yoksul adam mahvolmuş demektir. İmkanlar kurur, ihtiyaçlar ortaya çıkar. En dürüst, en dayanıklı insanların bile en zayıf, en kötüler gibi sürüklendiği iki çukurdan birinde ya intiharda ya da suçta sonuçlanan uğursuz, öldürücü yokuş aşağı yol. Hayal kurmak için çıka çıka en sonunda bir gün gelir ki kendini suya atmak için sokağa çıkılır. Hayalin fazlası, ekusları, löbraları yaratır. Marius bu bayırı ağır adımlarla gözleri artık göremediği kadına dikili olarak iniyordu. Burada yazdıklarımız garip gibi görünür ama gerçektir. Uzakta olan bir kimsenin hatırası kalbin karanlıklarında aydınlanır. Kaybolduğu ölçüde parıldar. Umutsuz, karanlık ruh ufukta şu aydınlığı görür. İçteki gecenin yıldığı. O kız, Marius'un bütün düşüncesi buydu. Başka bir şey düşünmüyordu. Eski elbisenin iyice yok olduğunu, yeni elbisesinin eski elbise olduğunu, gömleklerinin aktığını, şapkasının eskidiğini, ayakkabılarının yıprandığını, yani hayatının aşındığını belli belirsiz seziyordu. Kendi kendine, ölmeden onu hiç olmazsa bir kere daha görebilsem diyordu. Ona bir tek tatlı düşünce kalıyordu. Onun kendisini sevmiş olması. Bunu onun bakışı söylemişti. Kız onun adını bilmiyordu ama ruhunu tanıyordu. Belki de bulunduğu yerde, bu esrarlı yer her neresi olursa olsun onu hala seviyordu. Kendisinin onu düşündüğü gibi kızın da onu düşünmediğini kim biliyordu? Bazen seven her kalpte olduğu gibi o anlatılamaz saatlerde, ortada ancak ıstırap sebepleri varken, gene de belirsiz bir sevinç ürpermesi duyuyor kendi kendine, bunlar bana gelen onun düşünceleri, belki benim düşüncelerim de ona gidiyor diyordu. Bir an sonra başını sallayıp bu kuruntuyu uzaklaştırıyordu ama gene de ruhuna, bazen umuda benzer ışıklar serpilmiş oluyordu. Arada sırada en hayalperestleri kederlendiren bu akşam saatinde, içinde zaten bundan başka bir şey bulunmayan bir deftere, aşkın beynini doldurduğu en saf, en kişilikten uzak, en mükemmel hayallerini döküyordu. Kendisi buna, ona mektup yazmak diyordu. Aklında bir bozukluk olduğu düşünülmesin. Tersine, çalışmak, belirli bir hedefe doğru metanetle, kuvvetle ilerlemek kudretini kaybetmişti ama her zamankinden daha çok tedbirliydi, dürüsttü. Garip olmakla beraber gözlerinin önünde geçenleri, hatta en önemsiz olayları, insanları bile sakin, gerçek bir aydınlıkta görüyordu. Hepsi hakkında en doğru sözü bir çeşit dürüst takatsizlikle, saf bir ilgisizlikle söylüyordu. Umuttan adeta ayrılan muhakemesi yükseklerde duruyor, üstün geliyordu. Bu ruh hali içinde hiçbir şey gözünden kaçmıyor, hiçbir şey onu aldatmıyordu. Her an hayatın, insanlığın, kaderin sırrını keşfediyordu. Tanrı'nın sıkıntılarında bile aşka, felakete layık bir ruh verdiği kimselere ne mutlu. Bu dünyanın şeylerini, insanların kalbini bu çifte ışık altından görmemiş olan kimse hiçbir şey görmemiştir, hiçbir şey bilmez. Seven, acı çeken ruh yüce bir durumdadır. Öte yandan günler birbirini kovalıyordu, yeni hiçbir şey ortaya çıkmıyordu. Yalnız ona öyle geliyordu ki, dolaşmak için kendisine kalan karanlık alan her dakika daralıyordu. Sonsuz sarp yamacın kenarını şimdiden belirli bir şekilde fark eder gibi oluyordu. Nasıl diyordu, daha önce onu göremeyecek miyim acaba? Saint-Jacques sokağını çıkıp Şehir kapısını yanda bırakarak soldaki eski iç caddeden gidince Sante Sokağı'na ulaşılır. Sonra glasyere Gobelin derisine gelmeden az önce bir tarlaya rastlanır. Burası Paris'in uzun tek düzen caddeler kuşağı içinde ressam Rüstel'in oturmaya imreneceği tek yerdi. Güzelliğin nasıl olduğu bilinmeden fışkırdığı yerlerden biriydi burası. 13. Louis devrinde kurulmuş bir çiftlik. Rüzgarlarda kuruyan paçavraların asıldığı ipler gerili bir çayırlık. Acayip şekilde tavan arası pencereleriyle delinmiş bir bina. Yıkık dökük tahta perdeler, kavakların sırasında bir parça su. Kadınlar, gülüşler, sesler. Ufukta Panteon, sağır dilsizler yurdu. Siyah, bodur, acayip, eğlenceli haliyle o muhteşem Val de Grâce Hastanesi. En dipte de Notre Dame'ın kulelerinin ağırbaşlı dört köşe tepeleri. Burası görülmeye değer bir yer olduğundan kimseler gelmez. Her çeyrek saatte bir küçük bir araba, bir yük arabası ya geçer ya geçmez. Bir keresinde Marius'un tek başına gezintileri onu bu su kıyısındaki araziye kadar sürükledi. O gün de burada ender rastlanan bir şey vardı, bir yolcu. Buraların adeta vahşi güzelliğiyle büyülenen Marius bu yolcuya buranın adı nedir diye sordu. Yolcu tarla koşunun tarlası dedi. İvri'nin çoban kızını Ülbak işte burada öldürmüştür. Marius şu tarla koşu sözünden sonra hiçbir şey duymamıştı. Hayal halindeyken bir kelimenin yarattığı böyle birdenbire donmalar vardır. Bütün düşünce bir tek fikrin çevresinde toplanır, koyulaşır, artık başka hiçbir şey kavrayacak halde değildir. Tarla kuşu kelimesi Marius'un kederinin derinliklerinde Ursül'ün yerini alan addı. Bu esrarlı kendi kendine konuşmalara özgü, bilinçsiz bir şaşkınlıkla bak hele dedi. Burası onun tarlasıymış. Nerede oturduğunu burada öğrenirim. Bu mantıksız ama karşı konulmaz bir şeydi. Her gün tarla kuşunun tarlasına geldi. 2. Hapishanelerin kuluçkasında suçlar hazırlanır. Gorbo'nun harap evinde Javert'in zaferi tam gibi görünüyordu ama hiç de öyle olmamıştı. Birincisi Javert'in de önemli tasası buydu, esiri yakalayamamıştı. Sıvışan yaralı, yaralayandan daha çok şüphelidir. Haydutların pek kıymetli ganimeti olan bu adam belki adli kuvvetler için de daha az değerli değildi. İkincisi Montparnasse'da Javert'in elinden kaçmıştı. Bu şeytan züppesini ele geçirmek için başka bir fırsat beklemek gerekiyordu. Gerçekten de Montparnasse yoldaki ağaçların altında gözcülük eden Eponine rastlayınca baba ile Şinderan olmaktansa kızla Nemorino olmayı tercih ettiği için onu alıp gitmişti. Bu da onun için hayırlı olmuştu, serbest kalmıştı. Eponine gelince Javert onu yeniden yakalatmıştı. Önemsiz bir teselli.